Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Ümit Şahin.
Ben de Ömer Madra.
Ve destekçimiz Yaman Olgaç'a teşekkür ediyoruz. Bugün aslında bir yıl dönümü, bir 15. yıl. Önce onu hatırlatarak başlamak istiyorum. Neyin 15. yılı? Türkiye'de yapılan ilk iklim eyleminin yarın aslında. Bugün değil ama yarın 3 Aralık... Kaçtı bir dakika? 3 Aralık 2005. İstanbul'da ve sadece İstanbul'da değil birkaç ilde daha aynı anda dünyanın her yerinde aynı anda yapılan ilk büyük küresel iklim eylemi İstanbul'da da yapılmıştı. Kadıköy'de küresel eylem grubu da yoktu aslında o zaman. Ondan hemen önceki dönem, onun kurulmasından da hemen önceki dönem geniş bir grup tarafından bir araya gelerek düzenlediğimiz Kadıköy mitinginin 15. yılı. Yani aslında Türkiye'de kitlesel anlamda denebilecek iklim eylemlerinin, iklim aktivizminin aşağı yukarı başlaması desek buna. İşte 15 yıldır bir çaba devam ediyor.
Ve hepimiz oradaydık.
Evet, hepimiz oradaydık ve o zamandan bu zamana 15 senede nereden nereye geldik? Bunu konuşmak için de bir fırsat olabilir. Bunu da bu 15. yılı da ben Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre konusunda yapılmış en kapsamlı araştırmalardan birine bağlayacağım. Geçen hafta yayınlanan KONDA'nın iklim haberle birlikte yaptığı Türkiye'de iklim değişikliği ve çevre sorunları algısı araştırmasının sonucu yayınlandı. Oldukça ilginç ve geçen seneki daha bu üçüncüsü aslında 2018 ve 2019'da da bu anket yapılmıştı ama o zaman biraz soru sayısı sınırlıydı. 2-3 soruyla sadece endişeli misiniz biraz onu anlayabiliyorduk. Hani halkın endişe düzeyini anlayabiliyorduk. Fakat bu sefer bir hayli detaylı bir anket çalışması yapılmış ve çok da ilginç sonuçlar çıkmış. O ilginç sonuçlardan bir kısmını söyleyerek aslında hani 15 senede halkın, insanların Türkiye'de iklim değişikliği konusundaki sadece endişe düzeyi değil, bilgi düzeyi de farkındalık düzeyi de nereye gelmiş? Biraz onu konuşabiliriz. Sonuçların ilki... Her sene sorulan soru iklim değişikliği konusunda ne kadar endişelisiniz? Halkın şu anda araştırmaya katılanların %70'i
evet.
İklim değişikliğinden endişeliyim ya da çok endişeliyim diyor. Çok endişeliyim diyenler %15, endişeliyim diyenler %55. Oldukça çarpıcı bu ve geçen seneye göre bir artış var. 2018'e göre de düşüş var ama yani hep bu civarda dolaşıyor. %65 ile 75 arası gibi bir şey kabaca. Burada tabii hep partiler oy verdikleri partiye göre ve bazı sorularda işte eğitime göre falan kırılımları da var. Örneğin endişe düzeyi konusunda en fazla endişeli olanlar İYİ Parti'ye ve CHP'ye oy verenler. Orada endişe düzeyi %80'e kadar çıkıyor. Hatta 80'i geçiyor. AK Parti'ye ve MHP'ye oy verenler biraz daha az endişeli. Onlar da %59 civarında. %59, %60 civarında. Herhalde AK Parti'ye ve MHP'ye oy verenlerin daha az endişeli olmasının nedeni ben yani gereken yapılıyor hükümetimiz tarafından diye düşünülmesi gibi yorumladım bunu. Yoksa hani iklim değişikliği iyi bir şey diye düşündükleri için değil herhalde. Çünkü afetler artıyor mu sorusuna bütün parti seçmenleri neredeyse birbirinden aynısı düzeyinde. Hatta bütün eğitim gruplarında da çok büyük bir fark olmamak kaydıyla %85.2'si ankete katılanların afetler artıyor demiş. Yani Türkiye'de sel, fırtına, aşırı sıcak ve kuraklık gibi düzensiz hava olayları arttı mı azaldı mı sorusuna %85.2 arttı demiş. Ki müthiş bence. Yani
evet, bunun hakikaten büyük bir farkındalık olduğunu söyleyebiliriz bunu rahatlıkla.
Kesinlikle. Ve bu mesela geçen seneye göre ciddi artış göstermiş. Geçen sene %71 iken bu sene %85'e çıkması herhalde bir fark değil. Yani tesadüfi bir fark olmasa gerek. Yani son bir senede yaşanan olaylar, işte Avustralya'daki orman yangınlarından tutun Türkiye'de de yaşanan seller vesaire, bu işi bayağı bir gündeme getirmiş gibi görünüyor. Mesela burada da üniversite mezunları biraz daha fazla arttı diyor gibi ama çok büyük bir fark varmış gibi gelmedi bana. Yani ne işte modern muhafazakar ayrımına bakılmış falan. Aşağı yukarı birbirine yakın bu afetlerle ilgili farkındalık. Bunu böyle geçebiliriz. Şimdi asıl ilginç olan, daha ilginç olan bu sene ilk kez sorulan bir soru grubu var. Bu sorularda iklim değişikliğinin temel nedenine dair insanların ne düşündüğünü anlamaya çalışıyor. Yani soru şöyle, iklim değişikliğine dair düşüncenizi şimdi okuyacaklarımdan hangisi daha iyi açıklıyor? %71.4'ü katılımcıların insan faaliyetlerinin sonucudur demiş. %28.6 doğal bir süreçtir demiş. Yani yaklaşık olarak %70'e %30 gibi insan faaliyetleri sonucu diyen var ki %70 fena değil doğrusu. Ve burada işte parti ve eğitim farkı biraz daha belirgin. Yani daha eğitimli olanlar daha fazla insan faaliyetlerinin sonucu diyor. Mesela lise 6 eğitimli olanlar %36'sı doğal derken üniversite mezunlarının %17'si doğal diyor. Bu burada eğitim bir şey fark ettiriyor kesinlikle. Parti olarak da belki yine bu eğitimle bağlantılı bir yansıma olabilir. Yine AK Parti ve MHP seçmenlerinin %40'a yakını doğal diyor. CHP ve HDP seçmenlerinin CHP seçmenlerinin %81'i insan faaliyetleri sonucu diyor. İYİ Parti seçmenlerinin %78'i, HDP seçmenlerinin %65'i insan faaliyetlerinin sonucu diyor. Ama hani ortalamada %71 gibi bir şey var. Şimdi en ilginç, bence bu araştırmanın en ilginç sorusuna gelelim. Sizce iklim değişikliğinin sebepleri nelerdir? Burada birden fazla şey söylemeleri ne izin verilmiş. O yüzden çok ilginç bir sonuç ortaya çıkmış. İklim değişikliğinin bir numaralı sebebi ne çıkmış? Ormanların ve yeşil alanların yok olması çıkmış.
Yok olması, evet.
Bu çok ilginç. Gerçekten %66 hem de. Yani katılımcıların %66'sı bir numaralı neden olarak ormanların ve yeşil alanların yok olmasını söylerken kömür madenciliği ve kömürden elektrik üretimi diyenler %33'te kalmış. Petrol kullanımı diyenler, kömürden daha fazla petrol biliniyor. %42'de kalmış ama o da. Yine %50'nin altında. Sanayi faaliyetleri diyenler %30. En temiz algılanan doğalgaz bunların arasında. Sadece %24 doğalgazı demiş. İyi bir şey olmadığını, yani iklim değişikliğine neden olduğunu söylemiş. Karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığını yine sadece %22 söylemiş. Endüstriyel hayvancılık diyen de %18, ki bu endüstriyel hayvancılığın %18 olması, yani olması gerekenden az da olsa ben yine de yüksek çıktığını düşünüyorum. Gayet bunu iyi buldum doğrusu. %18 bunu düşünmüş toplumun böyle bir farkındalığının olması iyi bence.
Evet, neredeyse 5 kişiden biri de bunun farkına varıyor.
Farkında demek. Yani demek ki toplumda bu konuşuluyor ya artık, yani bayağı bir konuşuluyor. Gıda meselesi üzerinden ve işte çeşitli kampanyalarla, işte veganların vesaire çabalarıyla gerçekten burada bir 5'te 1 hakikaten az değil. Ama kömür meselesi tam anlaşılamamış, bu kesin. Yani kömür ve doğalgaz özellikle.
Evet, doğalgaz bence en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi. Sen de onu belirtmişsin zaten. Bunu daha önceden de azıcık Açık Gazete içinde konuşma fırsatımız da olmuştu. Yani doğal gazın temiz bir yakıt olduğu anlayışı dünyada da aslında düzeltilmeye en çok muhtaç olan şeylerden bir tanesi yani yanlışlardan.
Şimdi bunların hepsi muhtemelen doğal gaz, hani biraz spekülasyon yaparsak doğal gazın böyle temiz gibi algılanması herhalde bu hani ozon tabakası ve sprey meselesi gibi. Yani bunlar böyle geçmişten zihinde kalan bir takım şeyler. İşte İstanbul'da mesela, İstanbul için konuşalım, diğer illerde de öyle. Hava çok kirliyken kömür yakmaktan doğal gaz yakmaya geçince hava daha temiz hale geliyor ya. Evet. En azından görünürde epey bir düşüyor hava kirliliği. Şimdi bu tabii doğal gazın temiz bir yakıt olarak anlaşılması anlamına geliyor. Yani kömür gibi isi dumanı yok.
Yalnız koku da üstelik fark ediyor tabii.
Tabii. Bu da tabii yani bir yandan yerel yönetimler tarafından, hükümet tarafından doğal gaza geçiş, işte temiz yakıta geçiş falan diye söyleniyor. Bunun da etkisi var ama insanların doğrudan gözleriyle görmelerinin de etkisi var. Dolayısıyla doğal gaz temiz olarak algılanıyor. Yani iklim değişikliğine neden yol açsın gibi algılanıyor. Öte yandan ormanların ve yeşil alanların yok olmasının %66 çıkması da bence çok çarpıcı. Çünkü normalde bakarsanız ormanların ve yeşil alanların yok olmasının payı var tabii ama hani ne bileyim %'ye vurmak kolay değil bunu ama hani bütün emisyonların içerisinde toprak kullanımının payının %24 olduğunu düşünürseniz işte ormanların yok olmasının payı %10'lar mertebesinde olabilir. Ama birinci sırada çıkması neden? Çünkü çevre meselesi olarak görüldüğü için iklim değişikliği. Evet. Bir numaralı çevre meselesi ve çevre tartışması da Türkiye'de ormanlar üzerinden ve yeşil alanlar üzerinden döndüğünden zihin otomatik olarak onu oraya bağlıyor. Ve iklim değişikliğinin sebepleri ve neler yapmak lazım dendiğinde de cevap hemen tabii doğal olarak ne çıkmış? Onun da bir sorusu vardı. O da tabii yeşil alanların geliştirilmesi, ormanların arttırılması, ağaç dikilmesi gibi bir şey çıkmış. Bu arada buldum soruyu. Yeşil alanlar korunmalı diyenler, yani iklim değişikliğine karşı %76 mesela. Termik santraller kapatılmalı diyenler %23. Bu da enteresan. Yani bu aslında hiç fena bir rakam da değil bir taraftan. Dörtte bir katılımcıların. Ama kömürdür sebep diyen bir %33 vardı galiba değil mi? Evet. Ama termik santraller kapatılmalı diyen %23'te kalmış. Yani burada bir arada bir fark var. Aşağı yukarı hani en ilginç sonuçlar bunlar. En çok yani koronavirüsten daha mı tehlikelidir iklim krizi diye bir soru var. %51,5 evet iklim krizi virüsten daha büyük bir krizdir demiş. %6,5'da iklim krizi diye bir şey yoktur demiş. Bence bu araştırmanın en güzel sonucu. Yani iklim krizi diye bir şey yoktur diyenlerin %6,5'da kalması müthiş bir sonuç yani. Evet. Türkiye için.
Yani, sen biraz önce sözünü ettin 2005'ten bu yana işte sokaklarda olsun, radyo mikrofonlarında olsun bu konuyu hem konuşmaya ve hem de muhalefet etmeye çalışıyoruz bu gidişatı önlemek üzere. Bunda epey bir gelişme olduğu söylenebilir yani. Bu son verdiğin rakamla ve bulguyla beraber.
Ve Türkiye'deki bir avuç iklim inkarcısının ya da özel çıkar savunucusunun da marjinal kaldığını gösteriyor. Yani toplum üzerinde bir etkide bulunamadıklarını gösteriyor ki bence bu da çok iyi bir sonuç. Aşağı yukarı şeyler bunlar. Yani ne yapılmalı konusunda özellikle koronavirüsten sonra toparlanmanın yeşil olması gerektiğini söyleyen bir %53 var. Burada koronavirüsün yarattığı kriz sonrasında ekonomik toparlanma için hangi sektörlere yatırım yapılması gerekir diyenlere %53 tarım demiş. %37 yenilenebilir enerji demiş. Bu da hiç fena değil. Yani %37'nin yenilenebilir enerjiyi bir şey olarak nasıl diyelim? Yani bayağı bir yeşil ekonomiyi görmesi önemli. Kömür, gaz gibi yakıtlara yatırım yapılsın diyen %13 sadece. Mesela bu hükümetin doğal gaz atağının pek kabul görmediğini de gösteriyor olabilir galiba.
Evet. Kesinlikle bence de önemli bir şey.
İnşaat diyen %9 mesela. Yani hükümete sorsanız inşaat diyecek ve doğal gaz diyecek. Burada inşaat diyen %9, gaz diyen %13.
Yani dolayısıyla kömür de diyecek tabii. Devam edecek 40 kadar termik santralin, kömür yakıtlı termik santralin hala gündemde olduğu bir ülkeden bahsediyoruz yani.
Evet, şeysiz bir şekilde, umutsuz bir şekilde bu ısrarı sürdürüyor hükümet. Ama Türkiye'de halkın biraz fosil yakıtlar kısmının başta doğalgaz ve kömür olmak üzere iyi anlatılması gerektiği ortaya çıkıyor bu araştırmadan. Daha iyi anlatılması lazım. Belki bunlara özel vurgu yapılması lazım artık. Kömüre bayağı yapılıyor gerçi ama gaza da özel vurgu yapılması gerektiği anlaşılıyor. Bu evet. Ormanlar meselesi iyi olmakla beraber orman konusundaki duyarlılık, hani bunun da biraz yerli yerine oturtulması gerekiyor gibi düşünebiliriz herhalde.
Evet, Yeşil Gazete'de yani senin verdiğin mülakatta da sıralamanın ters olduğu yolundaki vurgun çok tabii altı çizilmesi gereken bir şey tekrar. Yani ormanların ve yeşil alanların yok olması tabii ama en önemlisi değil yani.
Evet, evet. Yani başka bu terse sonuçta dönmesi ne gibi mekanizmalardan ortaya çıkıyor? İşte onları düşünmek, bundan sonra aktivistlerin de sivil toplum örgütlerinin de bunu daha iyi düşünmesi gerektiğini herhalde söyleyebiliriz.
Evet, önemli şimdi, bir araştırma bu.
Evet, bir müzik arası verelim. Yine maalesef bir kayıp haberi ve bir anma yapacağız. Bu kez bir Fransız şanson yazarı ve sanatçı Anne Silvestre 86 yaşında hayatını kaybetti önceki gün. Kendisi Fransa'nın biraz Georges Brassens'dan el almış denebilecek. Yani şarkıları da bunu gösteriyor zaten. En önemli şanson şarkıcılarından bir tanesi. Şansoncularından bir tanesiydi. Hatta son konserini de Ekim ayında vermiş yani. Şarkı söylemeye.
Çok aktif yani. Evet.
Evet, aktif olarak devam ediyormuş. 250'den fazla şansonu var. Bir de çok sayıda da çocuk şarkısı varmış. Çocuk şarkılarıyla da tanınan bir isim. Şimdi onu en güzel şansonlarından biriyle analım. Anne Silvestre'nin gerçek hayatta. Yani şöyle bir şey diyor şanson. İşte hayatın kitaplardaki gibi olacağını bekleriz ama işte gerçek hayatta bu işler böyle olmuyor. Dans la vie en vrai. Anne Silvestre'yi andık. Önceki gün 86 yaşında hayatını kaybeden Fransa'nın en önemli şansoncularından biriydi. 276 tane şansonu varmış. 19 plağı olan, CD'si olan bir isim. Ve aslında pek çok toplumsal konuyla ilgili şarkıları da var. Çevreci şarkıları da var. En iyi bilinen yanında feminist şarkılarının çok olmasıymış. Anne Silvestre'yi
günaydın diyelim.
Günaydın diyerek analım. Evet. Bugün bir rapor daha var. Şu anda çok konuşulan etrafta. BBC'nin haberiyle biraz popülerleşti. Bu rapor da Paris Anlaşması'nın biliyorsunuz 5. yılı olmak üzere. Haftaya aslında 12 Aralık'ta Paris Anlaşması Paris'te nasıl diyelim kabul edilmişti. Onun işte 5. yılında Paris'in birazcık performansı bugüne kadar ne olduğuyla ilgili çeşitli araştırmalar, yazılar çıkmaya başladı. Bunlardan en çarpıcısı biraz fazla iyimser olduğunu şimdi göreceğimiz Climate Action Tracker'ın Paris Anlaşması dönüm noktası başlıklı şeyine göre, yani bu basında bayağı şöyle çıktı. Yeni araştırma Birleşmiş Milletler'in hedeflerinin ulaşılabilir sınırlarda olduğunu gösteriyor diye verildi. Çok ilginç tabii, heyecanla ben tamamını okudum doğrusu araştırmanın nasıl oluyor bu diye. Ve sonuç biraz şöyle, kısaca özetlemek gerekirse hızlı bir şekilde özetlemeye çalışayım. Paris Anlaşması'ndan önce Climate Action Tracker kendi yaptığı bundan önceki tahminlerle bugünkü durumu karşılaştırmış. 2015'te mevcut gidişatın dünyayı 2000 21. yüzyılın sonuna kadar, 2100'e kadar 3.6 derece ısıtacağı tahmininde bulunuyor idi Climate Action Tracker. Bu mevcut emisyonların gidişine göre, ama 2020'ye gelindiğinde durumun mevcut gidişatın 3.6 değil 2.9 derece oldu. Yani 0.7 derece düştüğü ortaya çıkmış. Bunun nedeni de bu 0.7'lik düşüşün nedeni iklim politikaları kısmen, ama daha çok yenilenebilir enerjinin beklenenden çok hızlı gelişmesi. Yani o zaman tahmin edilenden çok hızlı gelişmesi.
Maliyetinin müthiş düşmesi.
Düşmesi, evet. Kömürde azalma olması, yani kömürden uzaklaşması pek çok ülkenin. Ve bir de beklenenden daha düşük ekonomik büyüme tabii, yani küresel anlamda. Belki biraz Covid'in de etkisi var, ama daha çok genel anlamda son yıllardaki beklenenden düşük büyüme. Bu nedenle bir 0.7 derece düşmüş. Şimdi buna Climate Action Tracker bir de iyimserlik şeyi ekliyor. Son yapılan açıklamaları da ekliyor. Son yapılan açıklamalarla beraber, yani son yapılan açıklamalardan kasıt ne? Şu anda toplam emisyonların, küresel emisyonların %63'ünü, yani yaklaşık %3'ünü temsil eden 127 ülke toplam. Yani bunun içerisinde tabii ciddi bir bölümü Avrupa Birliği ülkeleri. Ama onun dışında Güney Afrika, Japonya, Güney Kore, Kanada ve Çin'in de aralarında olduğu. 127 ülkenin 2050'ye kadar sıfır emisyon sözü verdiklerini, hedefini kabul ettiklerini. Buna bir de şeyi de ekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi Biden seçilince Amerika Birleşik Devletleri de 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefine sahip çıkacak artık diyor. Bunu da etkilediğinde işte %63'ünü emisyonların kapsayan bir şekilde sıfır emisyon hedefleri ortaya çıkıyor. Bu sıfır emisyon hedefleri 1,5 derecede tutmaya yetmiyor bu ülkelerin sıfır emisyon hedefleri diyor. Fakat yaptıkları araştırmaya göre 2100'e kadar bu 2.9 derecelik artışı 2.1 dereceye çekiyor. Sadece bu sözler yerine getirilir ise tabii. Ufak bir detay var. Şimdi burada, yani 2.9 iken nasıl oldu da 2.1'e indi dersek, bunun cevabı işte Çin'in 2060'a kadar, diğer ülkelerin 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefini tutturduklarını varsayıyoruz. Fakat burada bunun çok, genlere de buna zaten iyimser senaryo demişler. Yani optimistik diye de yazmışlar. Hani çok laf edilmesin diye herhalde. Burada ilginç olan şey şu. Tamam, şahane. Yani 2050'ye kadar sıfıra inerse gerçekten bu ülkeler 2.1 dereceye iniyor. Gerçi 2.1 derece çok yüksek tabii. Yani birincisi bu. Demek ki hedefler yeterli değil.
Yeterli değil ve yani feci sonuçları olacak bu tutturulsa bile.
Yani şu anda 1.2 derecede dünya ne halde, yani 2.1 derecede ne halde olur? Birincisi bu. Yani aslında Paris hedefleri tutmuş olmuyor. İkincisi, bu 2.1'i fazla iyimser tutmak için %50 şansla demişler. %66 şansla çıkardıklarında, ki genelde o kullanılır, o 2.3 derece oluyor. Bu bir birinci şey. Hani satır aralarını okuyoruz. İkincisi, 2030'a kadar herhangi bir, hani biliyorsunuz IPCC yarıya düşürmesi gerekiyor dünya emisyonlarını 2030'a kadar demişti. 2030'a kadar emisyonların artacağı tahmin ediliyor. 2030'a kadar artarken 2050'ye kadar nasıl sıfıra düşecek, o bir tuhaf, belirsiz. Daha da en kötüsü, aslında en tuhafı da şu, bu sıfır emisyon hedeflerinin büyük bir kısmı sıfır emisyonu yaparken aslında 2050'ye kadar fosil yakıtlardan tamamen çıkmayı öngörmüyorlar, ama yine de sıfır emisyon yapıyorlar. Nasıl oluyor bu acaba? Şöyle oluyor tabii. Negatif emisyon teknolojileriyle oluyor.
Evet. Onda.
Yani Amerika'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın, pek çok Avrupa Birliği'nin, pek çok ülkenin 2050 net zero denen Japonya'nın vesaire hedeflerinin hepsinin arka planına baktığınızda şu anda olmayan, ne olduğu da belli olmayan negatif emisyonun 2050'ye kadar kullanılmış olduğu varsayılıyor. Yani biz, evet, biraz yakıyoruz yine fosil yakıt, ama onları bir şekilde havadan geri çekiyoruz.
Evet,
nasıl?
Emeceğiz. Evet, yani bu Greta, Anuna ve diğer iklim aktivistlerinin net olarak bütün Avrupa'ya ve dünya liderlerine söyledikleri en önemli eleştirilerden birini meydana getiriyor. Yani aslında birçok şeyi varsayıyorsunuz, olmuş gibi gösteriyorsunuz diyorlar. Ve çok haklılar tabii yani.
Evet, umut satıyorlar aslında değil mi bir
umut
anlamda?
Umut satıyor, umut tacirleri.
Umut
evet,
tacirleri. Ya daha önce kuşku tacirleri vardı. Naomi Oreskes'lerin konveyin meşhur şüphe tacirleri. Şimdi umut tacirleri çıktı.
Umut tacirleri çıktı. Öte yandan da ama iyi birkaç haberle de bitirelim istersen.
Yani, bu da iyiydi, iyi sayılır diyeceğim. Bu da
evet, iyi sayılır ama bu geçiş diyelim. Asıl evet. Mesela bu şeydeki 6 çocuk, yaşları 8 ile 21 arasında değişen 6 Portekizli çocuk ve gencin 32 ülkeye karşı açtığı dava AHİM'de, Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi'nde öncelikli olarak görüşeceği ve mutlaka cevap vermeleri gerekiyor, aralarında da Türkiye'de var. Bir de şeyde MOK COP26 dedikleri aktivistlerin COP26 yapılamadı, ona bile beceremediniz, online bile yapamadınız ama biz yapıyoruz deyip 140 ülkeden gençlerin ve iklim eğitiminin her seviyede verilmesi, müfredatta yer alması en küçük yaşlardan beri, ikincisi çok daha güçlü kanunlar geçirilmesi, bu ekoside karşı, yani doğa soykırımına, doğa kırımına karşı, hava kirlenmesi konusunda çok daha güçlü regülasyonlar yapılması, bütün offshore, yani telafi mekanizmalarıyla yoksul ülkelere filan atılması, gönderilmesi, emisyonların parasının verilmesinin yasaklanması
offset.
Bir de bir offset, evet, bir de beşinci olarak da 1.5 derecenin endüstri çağından önceki ısınmaya göre 1.5 derecenin altında tutulması şartını koymaları ilginç. Bir antlaşma yapıp imzalayıp göndermişler bile. Bu da iyi bir haber yani, doğrusu.
Evet, bugün hep iyi haberler konuştuk. Böyle bitirelim. Sıcaklık rekorlarına falan girmiyoruz. Haftaya belki konuşuruz. Evet, gelecek hafta görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.